Ayrım 45, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992 Can Yücel, sayfa 640. Çığlaşlandırılmış birlikler. Kürdiye haftalardır bir çığ çağı yaşıyor. Sivilde, askerde, ölen ölene, ölüm gerillasını, yatakçısını, kolcusunu, jandarmasını aynı çığ kefesine koyuyor. Adeta esatiri bir cadı süpürgesi köyleri, mezraları, karakolları süpürüyor. Ankara klimasından da doğal afet mavrası okunuyor. Alel usul hümanist timsahın gözyaşları dökülüyor. Doğal afetten kasıt önüne geçilmez doğa olayları olsa gerek. Deprem gibi, seylap gibi, heyelan gibi, kasırga gibi, giderek kuraklık gibi, tufan gibi, asteroid gibi, kuyruklu yıldız gibi. Ama bu denli olayların önüne geçilmezliği, bunları önceden görüp bunlara karşı önlem alamayışı değil. Çağımızda alabildiğine ilerleyen bilim bu olgular karşısında çaresizliği en aza indirmek için harıl harıl çalışıyor. Uygarlığımızın başlıca hasleti doğaya egemen olma kararlılığı. Bu konuda da inanılmaz buluşlarla donatıyor yaşamımızı. Çağ atladık, atlayacağız diye kıçlarını yırtanlarımız, bizleri bir orta çağa iteledikleri yetmiyormuş gibi şu ara koca Güneydoğu'yu bir çığ çağının kucağına atıyorlar. Fazla abartıyorsun, büyüklerimize haksızlık ediyorsun mu dediniz? Yok efendim, yok, istatistikler meydanda. O sayısal kadılar işaret parmaklarını ihmale, vurdum duymazlığa, hatta amansızlığa, acımasızlığa doğru yöneltiyor. Yurdumuzda 1950-1987 arasında meydana gelen çığ olaylarında toplam 276 kişinin hayatını kaybettiği yetkililerce bildiriliyor. Peki bu 1992 kışındaki küşayiş, bu ahi coşkunluk nereden ileri geliyor? Boru değil, sade bu yıl en az 400 ölü var. Eskiden de meteorolojik gözlem istasyonu yoktu. Erken uyarı sistemleri mafişti. Yöre halkı yine dağ yamaçlarına kurulmuş köylerde, mezralarda kışı geçirir, çığı üstüne çekmemek için de kendine göre önlemler alırdı. Hanelerde çıt çıkmaz, çocuklar ağlamaz, kıçına yağ sürülmüş hayvanlar böğürmez, anırmaz, kişnemezdi. Bu zavallıca çarelerin de imlediği temel çaresizlik, o dağ yamaçlarında yaşayan yurttaşlarımızın ölümü göze alasıya bir yokluk, yoksunluk içinde çırpındıklarını göstermez de neyi gösterir? Yine de bu kışa gelinceye kadar Azrail'in çığ tırpanı az çok dizginleniyor, ortalığı bu kerte kasıp kavurması önlenebiliyordu. O halde değişen neydi bu mevsim? Kurbanların sırf niceliğinde değil, niteliğinde de bir yenilik var. Karakollarda, daha doğrusu kışlalarda yüzü aşkın askeri kayıp var. Bu tesisler bir kere çığa davetiye çıkarır yamaçlarda kurulmuş. Mesken politikamızın bir meskenet politikası olmasında kinaye, hadi bu gelişi güzelliği bir kalem geçtik. Bu yapıları çürük çarık malzemelerden yapılandırılma, dokundu mu yıkılacak ha Kur'an kafesleri. Bu gece kondulara ecelini bekleyesiye konup konuşlandırılan, daha doğrusu çağdaşlandırılan neferi mevkumlarımız şehit rütbesine erdiler diye yanık nutuklar çekiliyor şimdi. Sarıkamış hezimetinin akabinde evlat acısıyla kavrulan bir ana, harbiye nezaretinin önüne mekan kurmuş, kayıp denen oğlunu aranırmış. Bir gün nezaretten maiyeti erkanıyla çıkan Enver Paşa'nın önüne dikilip oğlundan haber sorası olmuş. Nazır Paşa, ana, şehit annesi mertebesine erdin deyince, darısı senin ananın başına deyip uzaklaşmış. O hesap işte. İkinci değişiklik ise kontur gerilla operasyonları dolayısıyla o yörede doğanın geçirdiği değişiklik. Çekiç başlı kuvvetlerden de takviye alan helikopterlerimiz, geçen de Amerikan Senatosu'nun bir alt komisyonu tarafından hazırlanan bir raporda da zikredildiği üzere, napalmlarla dağda, yamaçta orman bırakmadıkları için çığlar meydanı boş bulmuşlar, köylerin, kışlaların üstüne haldır haldır iniyorlar. Bu arada uçakların, helikopterlerin gürültüsü de çığların davuluna hık değicilik ediyor. Nasıl olsa okullarda şu türküyü okuyarak yetiştik. Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana, hop doğuya. 23 Şubat 1992. Sağ olsun Musa'lar. Sağ olsun, sağlar geçen ay kültür adamlarımızı tanışmak için herhalde AKM'ye çağırdı. Sanırım 1000 kişi kadar vardık. Kokteyl partili olmamama rağmen ben de oradaydım. O harala gürele de bakanla karşı karşıya gelemedik. Ama eski dostlarla ayaküstü konuşma fırsatı bulduk. Yani hiç yoktan iyi oldu. Bu arada şeytan kulağıma bu masrafın emeğin olsun olsun 3-5 katıyla bir kültür şurası toplanırdı diye fısladı. Hem belki şura oluşu dolayısıyla içkiler kanepeler yerine aşure ikram edilebileceği için toplantılar ucuza mal edilebilirdi de. Şura lafını böyle pat diye ortaya atışım haybeye değil. Bugüne bugün bakan iyi konuşuyor demeyelim ama hayli esaslı cemiyetli laflar ediyor. Söz gelimi demeçlerinde resmi kültür anlayışını reddettiklerini vurguluyor. Onun deyimiyle bu topluma dayatılan ve hem milliyetçi hem de şoven etkilere açık tek sesli kültür anlayışı. Gerçi kullandığı terim anlayış ama belli ki dilinin altındaki deyim ideoloji. Demek resmi kültür anlayışı bırakılıp bir yenisine geçilecek. İşte bu noktada bakan bir kaydı itirazı getiriyor. Bu bağlamda eski tek seslilik yerine çok seslilik, çeşitlilik kavramı üzerinde duruyor. Giderek bazı demeçlerinde kültür politikalarının politikasızlık olduğunu ileri sürüyor. Açıkça söylemese bile değiştireceği kültür anlayışı bakanlığının en sezmez yerlerine, en dallı kadrolarına bile sızdığı bilinen Türk-İslam sentezi, daha doğrusu son tezi belli oluyor bu. Geçmiş dönemde böylesine resmileşmiş bir anlayışı, ideolojiyi söküp atmak politikasızlık değil, tersine kararlı bir politika çizgisi gerektirir. Sırf bunun için maddeleri açık seçik belirlenmiş tutarlı bir program, bir politika izlemek şarttır. Kaldı ki bu eskinin yerine bir yenisi konacaktır. Bu yeninin ne olacağını karineyle, el yordamıyla araştırdığımızda şu veriler çıkıyor karşımıza. Baş hedef Türkiye'nin üniter devlet yapısını ve misak-ı milli sınırlarını korumakla birlikte kültürel çoğunluk gerçeğini beslemek. Bu halk kültürlerini araştırma ve geliştirme genel müdürlüğü ile yapılandırılacağı söylenen yararlı ve yerinde bir hedef. Ama genelin içinde sadece tekil bir hedef. Ortada bir de yasakların kaldırılması muştusu var. YK yani yasak kitap ayıbının alnımızdan silinmesi yolunda bakanın girişken davranışını övgüyle karşılıyor, aynı kararlılığın yasalardaki antidemokratik kayıtların kaldırılmasında da gösterilmesini bekliyoruz. Ama bütün bunlar kültür alanında temelli, etraflı bir değişiklik gereksinmesinden asla yan çizme veya yasak savma anlamına getirilmemelidir. Eskiyi redle yetinen negatif bir politika yerine yeniyi azimle ortaya koyacak pozitif bir politika çizilmelidir. Öte yandan bu yeni politikanın karşısına dikilecek eski yapı İslam-Türk tezi kumkumasından ibaret değildir. Karşımızdaki sorun Türkiye kültürünün toptan yozlaştırılması tehlikesidir. Felaket halindeki göçün lumpenleştirdiği, paçavralaştırdığı, hem köy hem kent kültürü yeni yetme iletişim araçlarının, medyanın zehirli gaz bombardımanı altında, yerel diye Alaturka arabesk evrensel diye alafranga pop batağına gömülmektedir. Soysuzlaşma, piçleşme süreci öylesine alıp yürümüştür ki, can havliyle bir ideolojik savaş verilmesi ölüm kalım davası haline gelmiştir. Bu savaşın kolay olmayacağı da besbellidir. Çünkü bu içler acısı yozlaşma, Türkiye'nin 1950'den beri seçtiği genel politikanın çarpık düzenin başı altından çıkmaktadır. Böyle toplu bir savaşın başarı ölçüsü, dayanacağı söz birliğinin konsensusun genişliğine, dayanıklılığına bağlıdır. Onun için tezelden bir kültür şurası düzenlenmeli, aydınlarımızın söz ve el birliğiyle bir kültür politikası oluşturulmalıdır. Bu arada bakan sağların erdemli iyi niyetli çıkışlarına alkış tutuyor, bir yandan da ona aman yanındaki yörenlerdeki sağlara karışma, sağlar diyoruz. 1 Mart 1992 Nevruzname. Nevruzdu dün, baharın ilk günü, havalar ısındı elhak. Çoban ateşleri derken cehennemi bir yangın sardı Kürdiye'yi. Göz gözü görmez bir kara dumana kesti yüreklerimiz. Hadi bunu dağıtacak o deli Poyraz. Tomurcuklar patlayacak derken tabancalar, toplar, tüfekler patladı. Minarelerden mesir macunu yerine dinamit lokumları indi helikopterlerden. Bayram yeri yangın yerine döndü. Bayram değil isyan diye kıçlarını yırtıyor kimi varak pareler. Bunların gayri beşeri hafızaları nisyan ile değil isyanla malul. Unutmamışlardır, hiç unuturlar mı? Geçen Ocak bitimindeki Hilton toplantısını. Unuturlar mı? Unutmamışlardır ülkenin General Motors'u Turgut Paşa'nın taşı taş üstünde bırakmayacak operasyon muştularını. Ya MİT müsteşarının mitolojik bahar harekatını? Sen şehitliğe yürüyen çoluklu çocuklu kalabalığın üstüne mehter marşları çala çala yürü. Kim bilir hangi altı patlağın altın patlarından çıkan bir cayırtıyla ufuletlenip yaylım ateşi aç yürüyüş koluna, sonra da şefkatiye teraneleri düz. Hani bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler, bırakın kutlasınlar liberasyonu. Hani Erdal İnönü'nün Camel reklamına çıkmış gibi, burada bir sinemaya gitseniz birisi silahla gelip ateş açmaya başlasa kaçarsınız. Ama polis gelir onu yakalar. Onun için sinemaya gitmekten korkmaz insanlar yollu tekerlek lafları. Anladık, Kava Firdevsi'nin Şehname dağlarına çekilsin. Ama de haklıyı, belki de haklı olarak kendilerini hiç yakıştırmayanlar da VDAK, yani vaziyet düşman arazi kuvvet raporlarını hiç değilse bayram süresince elden bıraksınlar. Bir aydır en aşağı kiminin bahar sendromu, kiminin bahar kabusu dediği illeti yaşıyoruz. Onun asıl adı Nevroz Nevrozu. Nevroz biliyorsunuzdur, ego yani özbenlik ile süperego yani üst benlik arasındaki çekişmeden doğan bunalımdır. Ego özgüdüleri, ilkel dürtüleri yaşama düzeninden köklenen üst benliği tarafından kıstırılınca buna nevrozla tepki gösterir. Bu Nevruz örneğinde ise ego, Kürt gerçekliği, kendini gerçekleştirmek isteyen Kürt kimliği. Süper ego ise mıstık-ı milliden köklenen üniter devlet ideolojisi. İşte Nevruz Nevrozu buradan patlak veriyor. Bu Nevruz Nevrozu'nun tedavisi ise ameliyat masaları arasında koşuşturmak, bulunçlara, bilinçlere narkoz koşturmak yerine bu can pazarından insanca bir pazarlık masasına açılan uzun erimli bir siyasal süreç başlatmaktır. Bugünkü dersimiz yine dersim olmamalı. Çünkü bugün bugün değildir artık. Bugün yeni bir gündür. Yeni gündür, Nevruz'dur. 29 Mart 1992 Bayramiye. Merhum Şeyhül Muharrir'in Burhan Felek'ten bir gün çalıp bir bayram yazısı yazmaya niyetliyim de Nevruz bayramının ne bayramlık olaylara yol açtığına bakarak elim geri geri gidiyor. Çünkü efendim siz bayram-ı şerifiniz mübarek demeye kalmadan karşınızdakinin Teksaslı bir şerif kesilip tabancasına sarılmayacağı ne malum? Gerçi bu denli terslikler bahar bayramlarına mahsustur denilebilir. Cemre aralarında devlet güçlerinin bahar başına mı vuruyor nedir? 1 Mayıs'ların en kanlısında Interkontinental Oteli'nin pencerelerinden gelen yaylım ateşinden kaçarken Taksim Gezi'nin içinde yanım sıra koşan işçi kadın hem seyirtiyor hem de sözde bayrama geldik diye söyleniyordu. Laf aramızda kurban bayramları da netametlidir ya, insan kısmı için olmasa bile büyük baş ve küçük başlar için. Şöyle bir dörtlüğüm vardır. Koyunlar, keçiler ve koçlar için. Ne kadar bayramsa kurban bayramı. Bu barış var ya bu barış, cephedekiler için o kadar barış. Ramazanın da bayramının da şeker renkliği başka tabii. Benim oruç reisliğim yoktur. Ya yine de bu son ay içinde orucu başına vurmuş bakkal çakkaldan, şoförden az zılgıt yemedim. Sonra set üstündeki caminin müezzini de bu ara fena halde coştu. O bet sesiyle ezana durdukça komşunun kangalı da refakate başlıyor. Ama günahına girmeyeyim. Geçen de makam usul bilen konuk bir müezzin yatsı ezanı okurken kangal hiç ses etmedi, dinledi öyle. Anlıyor mu musikiden? Çevre Bakanımız da Konya'da bir panelde temas edip bu konuya ezan mutlaka şeref eden ve mikrofon kullanmadan sesi güzel doğru okuyan kişilerce okunmalı demiş. Allah için haklı. Hem de çok büyük bir sakıncası var bu uygulamanın. Elinoğlu ezan madem mikrofondan okunuyor, şerefeye, minareye ne hacet diyebilir? O zaman minaresiz kalır camiler. Minaresiz cami mi olur? Giderek camilere dokunur işin ucu. Camisiz de ne din ne iman kalır. Ha, bir de Ramazan davulu meselesi var. Dostumuz Bülent Tanör, Cumhuriyet, yeni adıyla TC gazetesinde bu şamatası ayyuka çıkmış olan konuya dirayetle parmak basmış. Bu uğurda belediye başkanına, kaymakama, emniyet amirine kadar çıktığını anlatıyor. Tabii bir netice alamamış. Bu iş için bence daha az resmi çarelere başvurulabilir. Mesela benim yaptığım gibi kapınıza bahşiş için gelen davulcuya evinizin önünde çalmaması şartıyla yüklü bir bahşiş verebilirsiniz. Ama dikkat edin, kapıya gelen sizin davulcunuz olmayabilir. Yeni bir roman çetesi türemiş. Böyle havadan para çırpıyormuş. Onun için Essah'tan davulcular evlere fotoğraflarını dağıtıyorlarmış, yanlışlık olmasın diye. Bir başka çare daha var ama ben onaylamıyorum. Cadde Bostanı'nda bir arkadaş apartman dairesinin penceresinden havalı tabancayla davulu zımbalıyormuş. Cihangir'de Sormagir Sokağı'nda da daha değişik bir yöntem uygulanıyor. Davul faslı sabaha karşı hayat kadınlarımızın işten dönüş vaktine rastlıyor. Anlaşmışlar davulcuyla, çifte telli çaldırıp göbek atıyorlarmış. 1964'te Marmaris'te turizm şefliği yaparken bir olay geçmişti başımdan. Ama ondan önce size top nasıl atılırdı onu anlatayım. Yaşlı bir belediye ademesi vardı. Paf püfçü. İskele meydanında duran topu bir güzel doldurur, cigarasını sarar, iftar vakti gelince de köstekli saatine bakarak cigarasını yakar, topun fitilini onun ateşiyle ateşlerdi. Şimdi asıl hikayeye gelelim. Bir gece sabah saatlerinde kapı çalındı. Belediye başkanı çağırıyormuş. Gittim bürosuna. Başkanla biri erkek, biri dişi, iki ecnebi oturuyorlar orada. Tercümanlık ettik. Meğer zavallıcıklar Ramazan davuluyla uykudan fırlayınca deprem oluyor sanmışlar. Bir ay kadar sonraydı, hafifinden bir deprem olmuştu. Marmaris halkı deprem afetiyle oldum bittim haşır neşir. Şiltelerini alıp çoluk çocuk meydana yayılmışlardı. Kimi uyuyor, kimi mavi ispirto çekiyor, kimi ferayı oynuyor. Yine başkanın yanına çağrıldım ben tercümanlığa. Bu seferki kefere ne bayramı bu bayram diye merak etmiş, onu sormaya gelmiş. Ta o zamandan bilirim bizim yaşamımızda depremle bayramın nasıl iç içe olduğunu. Tevekkeli Şırnak valisi Nevruz gecesini anlatırken tam bir deprem yaşadık dememiş. Evvelsi günde Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın yöredeki operasyona ilişkin bir demeci vardı. Operasyon başarılı. Verdiğimiz ölü ve yaralı sayısını kesin veremeyeceğim. Ama iyi hasılat oldu diyordu. İlkin anlayamadım bu hasılat sözcüğünü niye kullandığını. Sonradan kafama dang etti. O gün tiyatro günü, tiyatro bayramıydı ya. 5 Nisan 1992. Yah, ich bin Alman. Alusun, alusun. Çanakkale Savaşı'nda karargah nizamiyesinde nöbetçi Mehmet'le Liman von Sanders'in kızı arasında geçtiği söylenen bu konuşmayı hatırlarım hep. Son hafta Almanlara karşı ateş püsküren gazetelerimizi, dergilerimizi okur, TV bültenlerimizi dinlerken. O ne milli şahlanıştı. Wilhelm Çeşmesi, Haydarpaşa Garı falan çatır çatır çöktü. Marx'ı bir dokunuşta yere seren kalemşorlar, gayrı Mark'ı da beş paralık ediyorlardı. Geleneksel, yani neyse o, Türk-Alman dostluğuna boş kağıtları yazılıyordu. Yine de o ara Kültür Bakanımız Aya İrini'deki Osmanlılar ile Habsburglular sergisini açmayı nasılsa boşlamadı. Ama haç ve hacet yollarımızın büyüğü Özal, Koğlu Hitler'e benzetmekten geri kalmadı. Ardından kanunsever Süleyman, Bader-Meinhof çetesine el attı ve Almanlar o çeteyi bastırmada ne yapmışsa şimdi biz de onu yapıyoruz deyip ağzından baklayı çıkarıverdi. Hem şu eski Nazi Almanların incir çekirdeği doldurmaz itirazı neyeydi ki? 15 tane zırhlı kariyer vermişler bize, biz de onları NATO maksatları dışında kullanmayacağımıza ahdetmişliğimize karşın Cizre'de, Şırnak'ta teröre karşı kullanmışız. Başka ne? Bir de o şom ağızlı, o havacıya rivayet. Yani SHP milletvekili heyetinin raporunda zikredilen hikaye. Neymiş efendim, bayram kutlamaya giden halk arama yapılmadan alana sokulmak istenmemiş. Bir grup aramayı kabul etmeyerek barikatı yarıp alana girmek istemiş. Bunun üzerine güvenlik güçleri 23 metre geri çekilerek halka ateş etmeye başlamış. O anda 17 kişi ölmüş, birçok kişi yaralanmış. Devenin başı, bunun insan haklarıyla, agikle, magikle ne alakası var? Hem ölenlerin sivil olduğunu nereden çıkarıyorlar? Cesetlerin hepsi giyimliydi fotoğraflarda. Ama hemen söyleyelim, Almanlarla aramızdaki bu buzullar önümüzdeki Ağustos sıcağına dayanmaz. Şimdiden Almanlar mayna etmeye başladı. Demirel'de hızla çıktığımız o merdivenden yavaş yavaş ineceğiz demeye durdu. Ahmet Haşimcesi bunun, çıkmayacağız da kıçın kıçın ineceğiz o merdivenlerden. Osmanlı'nın fetret devrinden yıkılışına dek yürüttüğü yedi düvel arası muvazene diplomasisiydi. Aslına bakarsanız yıkılması da Alamancı paşaların o diplomasiyi terk etmeleri yüzünden oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel politikası ise kapitalist dünya ile Sovyet Rusya arasındaki denge tutumuydu. İkinci Dünya Harbi sırasındaki müttefik Nazi arası ip cambazlığını saymazsak. Sovyetler yıkıldıktan sonra temel muvazene diplomasimizin bir ayağı güme gitti. Türk siyasası Amerika'ya tabla teslim haline karşın bu boşluğu doldurmaya çalıştı. Özal'ın tek ayaklı Amerika'ya teslimiyetine karşı yeni bir ikinci ayak arandı. Bu Amerikan-Alman arası dengeydi. Yeni koalisyon hükümetine de yürü ya kulum diyen bu politikaydı. SHP-DYP ittifakı içeride Şeffatiye, dışarıda bağımsız Keşşafiye perspektifiyle bu genel çizgiye oturmuş bulunuyor. Hem Orta Doğu'da hem Asya içine uzanmada bu denge, bu terazi tutumundan ayrılma, Türkiye'yi Özal'ın pençesinden kopardığımız Rambo serüvenlerine sürükler. Üstelik DYP-SHP ittifakının yaşama nedeni de ortadan kalkar. Yeni Almanya ile küslüğümüz acele tarafından tamir edilecektir. Yine de Süleyman Bey'in sıkıntısı bu kadarla kalmayacak. Çünkü Kohl'lar bu yeni yayılım çığının içinde milliyetler ve azınlıklar davasına paralel olarak insan hakları savunuculuğunu sürdürecek. Doğu Avrupa'da ve Orta Doğu'da balkanizasyon yoluyla Hırvatistan ve Ukrayna'da örneği görüldüğü üzere nüfuz alanını genişletme planını yürütecek. Bu uğurda Avrupa platformlarını alabildiğine kullanacaklardır. Demek oluyor ki Güneydoğu'da tarafımızdan atılan her adım Almanların diplomatik marşmaşlarıyla olmasa da demarşlarıyla karşılanacaktır. O zaman da Süleyman Bey yukarı tükürse Amerika, ordu, Turgut, aşağı tükürse Avrupa ve SHP içi muhalefet kıskacına sıkışmış halde ağzı köpüre köpüre konuşacak yerde vantrologluğu, karından konuşma yolunu seçecektir. Bu arada medyamız çifte naraya devam edecektir elbet. Turgut Paşa'nın sivil halka ateş ettiğimizi söyleyenler kamuoyumuza ihanet ediyorlar dediği o kamu goygoycuları feryadı basacaklardır. Bir DYP'li yeni bir hıyaneti vataniye yasa tasarısı sunuyormuş meclise. Bari bir de hıyaneti efkarı umumiye yasası hazırlasın. Bu dağınık yazıyı dağınık bir fıkrayla bitireyim. İki daz oturuyorlarmış. Biri damdan düşercesine ben Allah'a inanmıyorum gayrı deyince öbürü az düşündükten sonra Allah'ın da pek zikindeydi sanki demiş. 12 Nisan 1992 45. ayrımın sonu. Sayfa 653.